Ayrım 8.
Türkiye Cumhuriyeti'nde laikler için hayat zor olacakmış. Artık TC'de hayat yalnız Müslümanlar için zor olmayacak. İşgalci laikler için zor olacak. Sivas sadece küçük bir haber. Sivas katliamındaki alevler Cumhuriyeti de yakacakmış. 2 Temmuz'daki şanlı Sivas kıyamından sonra İPTA cepheleri taarruzlarına devam ettiler. Yurdun her yanı alev alev. Alevler TC'yi yakıp kül edeceğe benziyor. Laik düzeni yıkıp şeriatı getireceklermiş. İstanbul'da Abdülpekçi spor salonunda türbanlı, çarşaflı kadınlar, çember sakallı, takkeli erkekler laik devlet düzenini yıkıp şeriatı getirmek için yemin ettiler. Türkiye ile Cezayir birbirine benzer mi? RP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül, Cezayir'deki FİS ile Türkiye'deki Refah Partisi benzerliğini şöyle anlatmıştır. Cezayir'deki sömürü zincirini kırmak için yönetime gelen FİS ile Türkiye'deki sömürü zincirini kırmak isteyen RP arasında her ikisinin de halk içinden gelen sivil bir hareket olmaları nedeniyle elbette benzerlik var. Aramızda bir gönül bağı da var. Türkiye'nin İslam'la yönetilmesine ön ayak olacaklarmış. Erbakan, Kuveyt'i ziyareti sırasında Şii lideri ve parlamento üyesi Abdülsamed'in evinde özel bir toplantıya katıldı. İktidara geldiklerinde Türkiye'nin İslam'la yönetilmesine ön ayak olacaklarını söyledi. Özel konuşma Kuveyt'te yayınlanan Arab Times gazetesinde yer aldı. Bizim dinciler İslam dinini bir silah gibi kullanan Hümeynicilerle ağız birliği içindeler. İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği, İran'la bağlantılı ve İran'ın parasal desteği ve yönlendirmesiyle varlığını sürdüren bir örgüt. Neyim Bayramı başlığı altında yayımladığı bildiride şunlar yazılı. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve benzeri günler Neyim Bayramı'dır. Bunlar Müslümanlar için birer bayram günü değil, birer kara gündür. Bildiride Türkiye'de 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim'in neden kara günler olduğu 20 madde halinde belirtilmiş. Özeti şu, Allah'a mahsus olan hakimiyet hakkı ve kanun koyma yetkisi bugünlerde millete tanınmış. Türkiye'de 3 tip dinci akım var. Ünlü gazeteci Amir Tahiri'ye göre Türkiye'de 3 tip dinci akım var. Birincisi geleneksel sufi tarikatlar, nakşibendilik gibi. Bunlar her yerde temsil ediliyor. Fikirlerini yaymak için hükümetteki pozisyonlarından da yararlanıyorlar. İkinci tür dinciler Suudi Arabistan'a bağlı olanlardır. Bunlar Müslüman kardeşlerle karışıklar. Aslında geleneksel tarikatlardan tamamen ayrıdırlar. Hatta aralarında büyük düşmanlık vardır. Üçüncü tür dinci akım Hümeyni tipi akım. Bu akımın içinde Türkiye'deki devrimci soldan gelme çok sayıda eleman var. Hümeyni onların izlemek istedikleri örnek değil ama Hümeyni'den çok etkilendikleri ve ilham aldıkları gözleniyor. Tahari şöyle devam ediyor. Ben İranlıyım ve İstanbul'da bir kahraman gibi kabul gördüm. Çünkü beni Hümeynici sandılar. Bana söylenen şu, eğer Hümeyni başarılı olamadıysa bu Amerika'nın kendilerine karşı çıkmasından kaynaklanmıştır. Bu devrim dünyada ilk İslam devrimidir. Türkiye'deki İslam devrimi daha iyi olacaktır. Tahari'ye göre bunlar Hümeyni tipi başörtüsü takılmasını teşvik ediyorlar. Oysa bu başörtüsünün İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Tahari'ye göre Türkiye'de son yıllarda meydana gelen büyük değişim Hümeyni öncesi İslam devletine geçişe hazırlık dönemine benziyor. Bu nedenle bu İranlı yazar bizi hep dostça uyarmaktadır. Ona göre İran, Cezayir, Mısır ve Türkiye'de İslam dini içeriden ve dışarıdan kullanılmakta. Bu kullanma sürecinde de Kur'an'ın buyrukları boyuna çarpıtılmaktadır. Din devleti provalarının yapıldığı ülkemizde uzun süredir hep kadınla uğraşıldığı, onu eve kapatmak için her çeşit bahanenin yaratıldığı açıkça görülmektedir. Şu yazılar ülkemizde yayımlanan gazetelerden aktarılmıştır. Kadın erkek eşit değildir. Kadının akli yetersizliği Resulullah'ın da hadislerde belirttiği gibi onun için bir eksiklik ve kusur teşkil etmez. Tam tersine bu gerekli bir durumdur. Çünkü kendisini olgunlaştıran sevgi, şefkat ve merhamet duyguları kendisinde fazlasıyla vardır. Kadının zayıf hilkatı, tesettürü ile namahreminin iştihasını açmaması ve tecavüzüne meydan vermemesi gerektiğini emreder ve hürmetle ihtar eder ve bir siperi ve bir kalesi olduğunu gösterir. Kadının erkek dinleyicilere hitap etmesi, konferans vermesi caiz midir? Bir okulda örneğin ilahiyat fakültesinde bir kız konuşmacı konferans veriyor olsa, bu kız konuşmacıyı dinleyen bir delikanlı uzun süre göz göze gelmenin etkisiyle konuşma sırasında şaşkına dönecek, gideceği sınıfları bile şaşıracaktır. Çünkü kadın sesi avrettir. Kadının sesi fitne uyandırmakta hal halden daha etkilidir. Bu yüzden imamlarımız kadının ezan okumasını mekruh görmüşlerdir. Kadının güfteli ve makamlı tegannisinin yabancı erkekler için haram olduğunda ise hemen hemen ittifak vardır. Çünkü bundan ancak erkeklik fıtratında bir arıza olanlar etkilenmezler. İslam'da mahremiyetin en büyük timsali olan kadın, örtü sayesinde bütün köyün niyetleri anında kesebilir. Örtü bir yönüyle topluma karşı ikaz görevini yerine getirir. Ama bahsettiğimiz örtü küçücük ve rengarenk bir başörtüsü, dar, kısa elbise ya da pardösüden oluşan bir örtü değildir. İdeal örtü kadının cazibesini gizleyendir. İslami şuurun ifadesi olan örtü, kadının dışarıdaki cazibe ve çekiciliğini en asgari düzeye indirir. İslami ölçülere göre giyim kadını ahlaksız ve kaba insanların saldırısına karşı korur. Son yıllarda ülkemizdeki bazı yazarlar için kadın sözünün hemen zavallı kadını çağrıştırdığı, erkek kavramının da aklı fikri cinsellikte olan saldırgan varlıkları düşündürdüğü görülmektedir. Bazı yazarlar ise kadın sözüyle hemen genel evlerdeki kadını anlamaktadır. Çağımızda insanların kadına ilgisi kadının vücudundan başka hiçbir şeyine değildir. O da yalnız eskiyip pörsüyünceye, gözden düşünceye kadardır. Kadına görünüşte ilginin arttığı beşeri sistemlerde cinsel arzular doyuma ulaşıncaya kadar değer verilmektedir. Kadın özgürlüğünden söz ediliyor. Söz ettikleri özgürlükler madde ve beden özgürlüğüdür. Her maddi zevk ve maddi doyum arkasında çaresizlik ve önlenemeyen bir perişanlık bırakır. Şehvet iyileştirilmesi olanaksız bunalım ve hastalıkların kaynağıdır. Zeki Kentel, Aile Yapımız ve Geleceğimiz, Hürses Gündem 18-6-90 bu makalenin yazarı gazetedeki bu yazısını işaretlemiş ve halen doktor olarak çalıştığım hastane adresime özel olarak postalamıştır. Oysa bu yazarların Türkiye'nin gerçeklerinden hiçbir haberi olmadığı anlaşılıyor. Bugün Türkiye'de her 4 avukattan birinin, her 5 doktordan birinin kadın olduğunu herhalde bilmiyorlar. Üniversite öğretim üyelerinin yarıya yakınının da kadın olduğunu herhalde bilmiyorlar. Türkiye'de çalışan kadınların hemen hepsi evlidir. Çocuklarının annesi ve evinin kadınıdır. Bu, kadının hem erkekten asla geri olmadığını hem de fahişelik yapmadığını çok açık biçimde kanıtlamaktadır. Aklı başında hiçbir erkek de onu fahişe gibi görmemektedir. Bize postayla gönderilen yazıya devam edelim. Çünkü son yıllarda adeta bir karbon kağıdı ile devamlı çoğaltılarak her yazarca tekrarlanan yalan ve yanlış dolu bile bile saptırılmış düşüncelerin tipik bir örneğidir şu yazılanlar. Gerek bedeni açıdan gerek düşünce açısından erkeğin kadına üstünlüğü ortadadır. Fakat kadın gönül ve şefkat yoluyla erkeğe sürekli üstünlük kurabilmek gücüne sahiptir. Kadının ve karını ve namusunu koruması, kendisini erkeklere sunmak üzere ortaya koymaması, ona olan saygıyı arttıracaktır. Tarihten öğreniyoruz ki bugüne kadar yeryüzünde birçok uygarlıklar kurulmuş ve de yıkılmıştır. Bugün dünyaya egemen olan Avrupa merkezli Anglo-Sakson uygarlığının da artık sona erdiğini uzmanlar söylemektedir. Yıkılan uygarlıklara baktığımızda yıkımın önce moral değerlerde ve aile yapısında olduğunu görüyoruz. Bugün de ülkemizde görülen aynı şeydir. Benzeri yazılarla ülkemizde bir süredir tıpkı Cezayir'deki gibi din devleti düzeninin özlendiğini ve açıkça savunulduğunu biliyoruz. Son 6-7 yıl önceye kadar bizi geriye götürmeyi niyetlenenlerin kampanyalarını daha gizli ve ürkek biçimde yaptıklarını gözlüyorduk. Son yıllarda daha çok sistemli ve cüretkar gelişmelere tanık oluyoruz. Batı dejenere olmuştur, batı çökmüştür, batıda fuhuş vardır, her çeşit ruh pisliği vardır, çıplak kadın resimleri bu salgın hastalığın bize de geldiğini gösterir. Öyleyse çoluk çocuğumuzu batının bu rezaletlerinden kurtarmalı, toplumu İslam, örf, adet, hukuk ve din esaslarına göre yönetmeliyiz sesleri yoğun biçimde tekrarlanmaktadır. Bunlar belli çevrelerde okunan gazeteler diyelim. Bir de bizi yobazlardan kurtaracağını umduğumuz aydın din adamlarının düşüncelerine eğilelim. Bu aydın din adamları, aydın din adamı yetiştirmek üzere açılmış İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakülteleri öğrencileri için ne tür kitaplar yazmışlardır? Bu öğrenciler ne tür kitaplarla beslenmektedir? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kitap Satış Merkezi ve Çağaloğlu Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Evi'nden isteyerek satın aldığımız İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Liselerimizde okutulmakta olan Türkçe yazılmış ders ve kültür kitaplarını birlikte tarayalım. Aydın din adamı yetiştirdiğini düşündüğümüz İlahiyat Fakültesi'nin ders kitaplarında din eğitiminden neyin anlaşılması gerektiğini açıklanmaktadır. Önce din öğretimi ile din eğitimi arasındaki farkın iyi bilinmesi gerekir. Din öğretimi demek dini bilgiler yani itikat, ibadet, Hazreti Muhammed'in yaşamı konularında bilgi vermek demektir. Din eğitimi ise çok daha geniş kapsamlıdır, çok daha genel bir kavramdır. Bu dinin öğrettiği konularda inanmak, onları kabul etmek, tamamen o şekilde yaşamak ve diğer insanları da dinin icaplarına göre davranışlarda bulunmak üzere yetiştirmek demektir. Bu görüşlerini açıkladığı kitaba da din eğitimi adını veren İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi kimlerin dinin icaplarına göre yetiştirileceğini ve bu eğitimin kimlere verileceğini de zaman zaman açık biçimde ama sinsi bir ustalıkla çok büyük paragraflarının ortasında gelişigüzel söylenivermiş gibi aktarmaktadır. Okumuş insanları milletin büyük çoğunluğu ile ters düşecek davranış bozukluklarından kurtarmak gerekir. Öğrenim seviyesi yükseldikçe okullarda huzurun bozulduğu, anarşi ve terör hareketlerinin öğrenim seviyesi yüksek insanlar arasında bulunduğu görülmektedir. Buna göre eğitim yapılırken genel eğitimin içinde dini eğitim yeterince ve zamanında yapılmalıdır. Bir başka kitapta aynı din eğitimi konusu daha ayrıntılı işlenmektedir. Dinle ilgisi bulunmayan bazı aydınlar zaman zaman aydın din adamı yetiştirmek gerektiğini, buna ülkemizde ihtiyaç bulunduğunu ileri sürdüler. Din bilgisi öğretmeni, din görevlisi, aydın din adamı yetiştirmek gibi gerekçelere ve bu yoldaki isteklere o zaman elbette karşı çıkılmazdı. Ne var ki Müslüman Türk milletinin vicdanındaki ihtiyaç derinlemesine incelendiğinde İmam Hatip Okulu özleminin yalnızca yüzeyde, görünürdeki gerekçe olduğu, temelde yatan gerçek ihtiyacın bunlar olmadığı anlaşılır. Doğrusu temeldeki bu gerçek ihtiyaç yeni kuşakların yetiştirilmesi ve onların kişiliklerine verilmesi beklenen nitelik ve özelliklerdir. Temel mesele milletin asıl yadırgadığı cumhuriyetin yetiştirmeye çalıştığı kişi onun kişilik yapısıdır. Millet çocuğunu Türk İslam örneğinde kişiliğinde kendi töre ve inançlarının davranış biçimlerinin damgası vurulmuş, yabancılaşmamış görmek istiyordu. Sayın Profesör Erbakan Necmettin Bey'in bütün okulları İmam Hatip Okulu yapacağı sözleri Müslüman Türk milletinin bu özleminin ifadesidir. Bu görüşler kitapların hemen her yerinde değişik biçimlerde tekrarlanmaktadır. İmam Hatip liselerinde öteki liselerdekilerine benzer program uygulanmakta, bunların yanında da bir ölçüde Arapça ve İslam dininin esasları öğretilmektedir. Bütün bunların yanında en önemlisi İmam Hatip okullarının kuruluşuna yol açan beklentiyi gerçekleştirmek, yani öğrencilerin eğitimini Türk İslam örneğine uygun bir kişilik geliştirmek üzere yetiştirmek vardır. Bunun için de öğrencisinden çevresiyle, düşüp kalktığı kimselerle İslam ilkelerine uygun ilişkiler kurmasını, bu ilkelere uygun bir yaşantı, değer yargıları ve ahlakını benimsemesini, ona göre roller yüklenmesini ve bundan gurur duymasını bekler. İncelenen kitaplarda laiklik kavramının da sık sık tartışıldığı dikkati çekmektedir. Dine karşı olma anlamında laiklik, yurdumuzda laiklik kavramının bir türlü aydınlığa kavuşmaması, bazı çevrelerde gericilik korkusunun saplantı fikir halinde sürüp gitmesi gibi. Şeriat olmadığı takdirde İslamiyet'in mümkün olmayacağı da satır aralarına serpiştirilmiştir. İslam şeriatı tüm Müslümanları bu dünyadaki hayatlarını düzenlemeleri için Hazreti Peygamber'e vahyedilen ilahi bir iradedir. İslam şeriatının bizlere kadar gelmesi geçmiş alimlerin feyizli ifadeleri ve gayretleri sayesinde olmuştur. gönlümüzün bağlılığı ve dillerimizin onları kötülemekten uzaklığı ölçüsünde ancak bu alimlerin eserlerinden faydalanırız. Kitapların bazısında adı verilmeden yapılan Atatürk tanımları da ilgi çekicidir. Cumhuriyetin kurucuları ile onlarla aynı kafada olanlar, Türk toplumunu batılılaştırma eylemine girişenler, bir yandan milletimizin inançları çağ dışıdır, musikisi, resmi, yazı gibi sanatları ilkeldir, gelişmemiştir, hepsi atılıp yerine batınınkiler alınmalıdır diye yerin dibine batırılıp iki paralık ederken öte yandan alay edercesine ne mutlu Türk'üm diyebilenler gibi. Atatürk'le ilgili tepkiler yer yer daha da cesurca ele alınmıştır. İmam Hatip liselerinin Atatürk'e karşı diye tanıtılmalarının nedeni pek aydınlanmış değildir. Atatürk'e karşı iseler bu karşılığın niteliği açıkça nedir? Bütün ömrü boyunca her yaptığına mı yoksa onun bazı icraat ve davranışlarına mı karşıdırlar gibi yazılar sistemli biçimde okyanın karşısına çıkmakta, belirgin bir şartlandırılma amaçlanmaktadır. Cumhuriyet eğitiminin çarkından geçenler dine karşı yabancılaşmış, Türk-İslam kültüründen soğutulmuşlardır. Türk-İslam özüne bağlı kalmaya çalışan aile ile batılılaşmış, yabancılaşmış aile ortamı ve beklentileri arasında hiçbir benzerlik ya da ortak unsur yoktur. Bu özenti, bu yeni örnek aileler yeniden İslam ilkelerine dönüş yapmazsa bu öze yabancılaşmadır. Bunalıma sürüklenenler ile Türk toplumuna karşı çıkanların, antisosyal kişilik geliştirenlerin büyük çoğunluğu bu tür ailelerde yetişmişlerdir, diyor bu din adamımız. Din adamı yetiştirecek okullarda okutulan kitaplarında. Bu kitapta öz Türk-İslam ailesinin nitelikleri ayrıntılı biçimde gözler önüne serilmektedir. Buyurultu niteliğinde rol tayin edici ve toplumda yer sağlayıcı etkenler olarak ayetler ve hadisler, Türk-İslam toplumunda kadına erkeğinkine göre farklı iki yer vermektedir. Bu ikili duruma göre kadın eş olarak erkeğe tabi, yeri onun yerinden aşağıdadır. Türk-İslam ailesinde kadının başlıca rolü dindarlık ve iyi ahlaklı olarak kocasına eşlik görevini yapmak ve ona itaat etmektir. Hazreti Peygamber kadının kocasına itaatine büyük önem vermiştir. Hazreti Peygamber, eğer bir kimseye Allah'tan başkasına secde etmesini emredecek olsam, kadınların kocalarına secde etmelerini buyururum emretmiştir. Bunun sebebi Allah'ın erkekler için kadınlar üzerinde kıldığı haklardır. Kadın dört şey için nikah edilir. Malı, güzelliği, soyu sopu ve dindarlığı. Sen bunlardan dindar olanını bul araştır. Kızlardan buluğ öncesinde örtünmeye başlaması, daha önce de kız çocuklarının kendi aralarında oynayıp eğlenmesi, erkek çocuğunda kızlar kadınlar arasına sokulmaması istenir. Erkeğe ana olamayan kadını boşama hakkı tanınır. Kocası istemediği halde kadın evinden çıkarsa gökteki bütün melekler, cin ve insan hariç yanından geçtiği her şey ona lanet eder. Kadın beş vakit namazını kıldığı, Ramazan'da orucunu tuttuğu ve kocasına itaat ettiği vakit cennete hangi kapıdan dilerse oradan girer. Kadın kocasının yatağını mazeretsiz terk ederse o kadına melekler sabaha kadar lanet eder. Eğer kocasının razı olmadığı bir kimseyi aile yuvasına alırsa koca kadını hafifçe dövüp sakındırabilir. Profesör Beyza Bilgin'e göre velayet sözlük anlamıyla sevmek, yakın olmak, korumak demektir. İslam hukuk kurallarında çocuklar üzerindeki velayet hakkı babaya, baba yoksa babanın babasına veya onun tayin edeceği veliye ait olacaktır. Kadınların tecrübelerinin bu işe yetemeyeceği düşüncesiyle anneye velayet hakkı tanımamıştır. Yani bu hanım profesörümüze göre kadınların çocuklarını sevmek, onlara yakın olmak ve korumak için tecrübeleri yeterli değildir. Doktor Halis Ayhan'ın şu düşünceleri son yıllarda toplumumuzda çok sık duyula geldiği için yadırganmayacağına eminim. Reklam, moda, basın yoluyla insanın istek ve arzuları tahrik edilir. Sonra bunları sosyal ve ekonomik imkansızlıklar sonucu tatmini mümkün olmaz ise birçok ferdi ve içtimai buhranlara kapı açılmış olur. Onun için meşru yollarla tatmini mümkün olmayan isteklerin uyandırılmaması, tahrik edilmemesi esas olmalıdır. İsteklerini hiç tatmin edemeyen, niçin tatmin edemediğini nefsine açıklayamayan ve isteklerinden vazgeçemeyen insanlar başka insanlara ve yaşadığı cemiyete ters düşer. birçok kötü alışkanlıklara düşebileceği gibi suç da işleyebilir ya da ruh hastası olarak akli dengesini kaybeder. Ben 36 yıldır psikiyatrist olarak sürdürdüğüm meslek yaşamımda bugüne kadar rastlamadığım böyle bir açıklamayı öğreten Halis Ayhan'a herhalde teşekkür borçlu olduğumu düşünürken sözü kendi düşünceleriyle sürdürelim. İslam eğitimi işte insanları bu noktalara getirmeden çarelerini bulan ve gösteren, ruh-beden yapısının gelişimine göre insanlara normal tatmin yollarını kazandıran faaliyetlerini yerine getirmelidir. Din eğitimi hayatı, ahlak düşüklüğü, hayasızlık, nefret, karamsarlık, umutsuzluk ve buna benzer tutumlardan arıtır. Dini düşünen kimse kendine güven ve saygınlık kazanır. Her şeyden önce müstakbel din eğitiminin ana gayesinin ruh sağlığını geliştirmek olabileceği söylenebilir. Özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında ciddi heyecan gerginliklerinin çok yaygın olduğu, bu sıkıntıların gayet müessif neticeler doğurabileceği, hatta bunların zihin ve bedene tesir edebileceği bilinmektedir. Dini eğitimle çocuğun saadeti geliştirilir. Biz çağdaş eğitimin amacı insanlara düşünebilmeyi ve bir sonuca ulaşabilmeyi öğretmektir diyebilirdik. Bunun sağlanabilmesi için çocuklarımızın cesaretlendirilmelerine, eleştirici, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip olabilmelerine çok önem verirdik. Oysa aydın din adamı yetiştirecek gençlerimize İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültelerinde okutulan kitaplara hiçbir yorum yapmadan bir göz atalım. Resulullah şöyle buyurur, İnsanlar muhakkak her şeyi soracaklardır. Hatta onlar her şeyi Allah yarattı, peki onu kim yarattı diyeceklerdir. İşte bunlar şeytani vesveselerdir. Böyle bir durumda hemen Allah'a sığınmak gerekir. Her düşünceye dinlerin engel olduğu yahut dinlerin akıl ve düşünceden çok duyguya dayandığı, bunun sonucu insanları dogmatik bir anlayışa götürdüğü söylenmektedir. Bilim alanında akıl, din alanında duygu egemen olduğu için inanılan gerçekler yanılmaz, sarsılmaz gerçeklerdir. Bilinen gerçekler ise ancak yanlışları ortaya çıkıncaya değin öyleymişler gibi kabul edilir. Öğrenilen bilgiler önce şuur altına itilir. Yeterince tekrar yapılırsa bilgi şuur üstüne çıkar ve zorlama olmadan hatırlanır. İslamiyet'in akılcı ve ilmi şüpheye yer veren, insanların vicdanına baskı yapmayı reddeden bir din olduğunu biliyoruz. Ne var ki dini makul kılmak, felsefenin dine üstünlüğünü kabul etmek demek değildir. Zira din, bütün insanın zatı küllün ifadesidir. Felsefe ilmi de İslami ilimler yanında önem taşıyan bir ilim değildir. Yani felsefe ile bir hakikate, daha doğrusu dinin vardığı gerçeğe varılamaz. Gerçeğe ulaşmak için felsefe ile zamanımızı geçirmek faydalı bir yol değildir. İlim yolunda mesafe alabilmek için basit bir yaşayışa razı olmak, dünya varlığına meyletmemek şarttır. Her türlü arzusunu tatmin etmek isteyen bir öğrenci tam başarı sağlayamaz. Bu sebepledir ki zengin aileye mensup kişiler ilim yoluna koyulmamakta, başarı bakımından noksan kalmaktadırlar. Maddeci düşünceye dayalı bir eğitim anlayışını kökünden silip atmak ilmin ayrılmaz bir vasfıdır. Öğrenci elbisesinin iyisini giymemeli, çok üstün bir hayat yaşamının peşine düşmemeli, nefsani arzularını tatmin etme düşüncesinde olmamalıdır. İslam eğitimcileri öğrencinin işlenen bir konuyu dersten sonra 5 gün içinde toplam 15 defa tekrar etmesi gerektiğini, bu tertip üzere ve belli aralıklarla yapılacak bir tekrarın dersi hafızaya yerleştirmede en uygun yol olduğunu belirtmişlerdir.